Ayrım 29.
Silahlı Araplar dört yandan koşup geliyor, Yahudiler de savaş arabasının kepenklerinden ateş ederek onları durdurmaya çalışıyorlardı. Churchill ateşin kesilmesini sağlamak için ellerini ağzının çevresinde boru yaptı ama silah sesi patlamaları arasında boğuldu gitti. Durumun ciddiliğini hemen kavramıştı. Araplar yol boyundaki bütün evlere dolmuşlardı. Bu geliş hızına bakılırsa yakında Yahudilerin kurtuluş umudu kalmayacaktı. Saat 10.30'da radyo ile Kudüs'teki genel karargahı aradı. Bir zırhlı müfreze ile Arapların elinde bulunan evlerin bombalanmasını düzenleyecek bir gözlem subayı ve 81'lik havan mermilerini kullanma izni istedi. Son iki isteği geri çevrildi. Zırhlı müfrezeye gelince yola çıkma izni gelene kadar bir saatten fazla süre geçti. Bu şaşırtıcı kayıtsızlık bütün gün İngiliz genel karargahının tutumu olacaktı. İster harekete geçmekte inanılmaz bir yavaşlık, ister Deir Yasin olayından ötürü Yahudi halkını cezalandırma isteği, aptallık ya da çeşitli kademelerde suç ortaklığı densin, konvoyu kurtarmakta çok geciktikleri için İngilizler suçlu olacaklardı. Teklifinin geri çevrilmesi üzerine çok öfkelenen Churchill ateş püskürüyordu. Burada bir trajedi olacağını anlamıyorlardı diyecekti bir gün. Acele etmezlerse kimse sağ kurtulamazdı. Tuzağa düşen Yahudileri kurtarmak için her şeyi yapmaya kararlı olduğundan, kendi kurtarma harekatını hazırlamak için St. Paul imaretine dönüp bir kamyon ve küçük bir tank istedi. Bu inat gerçekten çok önemliydi. Çünkü Haganah bile durumun ciddiyetini kavramış değildi henüz. Kudüs'ün öteki ucunda başka bir konvoy şeflerin bütün dikkatini üzerinde topluyordu. Nashon harekatıyla Tel Aviv yolunun açılmasından bu yana ikinci kez 175 kamyonluk bir konvoy Kudüs'e ulaşmıştı. Olay öylesine büyük önem taşıyordu ki David Shaltiel ve bütün Yahudi yetkilileri oraya koşmuşlardı. Tuzak haberini alınca Shaltiel konvoy şefinden kuşatılanları kurtarmak için elindeki bütün savaş arabalarını kendisine vermesini istedi. Konvoy şefi bu isteği geri çevirdi. Mümkün olduğu kadar kısa sürede Tel Aviv'e dönme emrini almıştı. Shaltiel Zvi Sinai adlı öğrencinin komuta ettiği 3 zırhlı arabadan başkasını bulamadı. Yardım harekatı da bir kabusa dönüştü. İlk araba hemen isabet aldı ve en arkadaki ilkinin yaralılarıyla ölülerini götürmek üzere geri dönmek zorunda kaldı. Yolu bilmeyen Tel Avivli bir asker tarafından kullanılan Sinai'nin arabası konvoyu hareketsiz bırakan çukura düştü. Çarpışmanın etkisiyle motoru durdu. Telaşa düşüp eli ayağı tutulan zavallı şoförün motoru yeniden çalıştırmayı kabul etmesi için Sinai tabancasını üzerine doğrultmak zorunda kaldı. Seçimini yap dedi askere. Ya Araplar seni öldürür ya ben. Araba ileri doğru fırladı ama bir el bombası bir daha hareket etmemek üzere yere mıhladı onu. Yeni bir araç kalıntısı tuzağa düşmüş ve 14 Palmaç savaşçısı hastaneye giden konvoya katılmıştı. Bu arada Albay Churchill bir kamyon ve küçük bir tankla geri dönmüştü. Kuşatılan yolcular arasında Doktor Yaskin'in de bulunduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyordu. Daha birkaç gün önce Churchill Scopus tepesindeki çiçeklerle kaplı balkonda doktor ve karısıyla yemek yemişti. Küçük zırhlı arabasını hareketsiz araç dizisine doğru sürdü. Eğer Araplar üzerime ateş ederlerse diye bağırdı tankın nişancısı Cassidy'ye, tepelerine bin. Arabadan dışarı sarkarak sopasının ucuyla son otobüsün kapısına vurdu. Kepengi açan hasta bakıcıya da içeridekileri kurtarmak için bir araba getirdiğini bildirdi. Kapıyı açın ve tanka kadar koşun dedi. Güvenliğimizi teminat altına alabilir misiniz diye sordu hasta bakıcı. Ne yazık ki hayır karşılığını verdi hemen Churchill. Kapıyı açın ve mümkün olduğu kadar hızlı koşun. Ama hepimiz öleceğiz diye bağırdı kadın. İçeride kalmakla öleceksiniz asıl hepiniz. Burada kendimizi güvenlik içinde hissediyoruz. Uzun sürmez diye bağırdı İngiliz. Askerleriniz Arapları kovalamak için ne bekliyor diye sordu bu kez otobüsün içinden başka bir ses. Churchill öfkeliydi. Hayatı pahasına bu insanları kurtarmaya gelmişti ve saçma sapan bir tartışmaya giriyordu. Burada Haganah'ın bize kurtarmaya gelmesini bekleyeceğiz dedi bir üçüncü kişi. Churchill birden ardında bir çığlık duydu. Tankın nişancısı Cassidy boynundan yaralanmıştı. Albay otobüstekilere kurtulmaları için bir fırsat daha tanıdı ama kaçmayı reddettiler. Canından bezen İngiliz ağır yaralanan nişancısını Cathy Antonius'un evine kadar götürmek için oradan ayrıldı. Konvoyu kurtarmak için İngilizlerin gösterdiği tek gerçek çaba başarısızlığa uğramıştı. Damlardan, teraslardan, balkonlardan, Zeytinlik Dağı'ndan ve Scopus Tepesi'nden, Kötü Öğüt Tepesi'nden ve hatta General Macmillan'ın bulunduğu Government House pencerelerinden Kudüs'ün yarısı kuşatılan konvoyun can çekişmesini izliyordu. Kendilerine ulaşan düzinelerle imdat isteğine rağmen İngilizler kıllarını bile kıpırdatmıyorlardı. Ancak 11.30'da haberin gelişinden 2 saat sonra ilk zırhlı arabaları çarpışma yerine vardı. Baştaki araba bir mermi attı ve topu arızalandı. Yeni savaş arabalarının gelişi için 2 saat daha beklemek gerekti. Albay Churchill havan mermilerini kullanma iznini ancak öğleden sonra alabildi. Daha ağır silahları kullanma izni hiç verilmedi. Haganlığa gelince işe karışmaya niyetlenirse zor kullanılarak kendisine engel olunacağı bildirildi. Konvoyu kuşatan yüzlerce araba karşı aşağı yukarı tek Yahudi engelini meydana getiren Zvi Sinai yönetimindeki zırhlı arabanın içinde durum çok ciddiydi. Sinai ve arkadaşları bütün deliklerden ateş ediyorlardı ama araçlarının zırhsız damı teraslardan açılan yaylım ateş karşısında onları özellikle savunmasız bırakıyordu. Önce arabanın sağlık görevlisi öldü. Makinelilerden biri arızalandı. Yaralılar boğucu karanlıkta üst üste yığılıyordu. Bir aralıktan Sinai ellerinde Molotov kokteylleriyle otobüslere yaklaşan bir grup Arap gördü. Sıcak dayanılır gibi değildi. Yahudiler son kurşunlarını atıyorlardı. Çoğu yaralı ya da ölüydü. Sağ kalanlar bir yandan ya da ötekinden ateş etmek için gövdelerin üzerinden atlıyorlardı. Bağırıyorlarsa diyordu o ilk günleri hatırlayan Sinai, yaşıyorlar demekti. Arkada tek makineliyle bir eli yarı yarıya kopmuş bir adam ateş ediyordu. Yaralardan hiçbiri sarılmamıştı. Ağır yaralıları yere oturtmakla yetiniyorduk diyordu yine Sinai. Gövdelerindeki bütün kan boşalana dek yaşıyorlardı. Yolun kıyısından 13 yaşındaki bir Arap çocuğu saldırıyı dehşet dolu gözlerle izliyordu. Cemil Bazıyan Kudüs'te çarpışmak için Nablus'taki evini bırakıp gelmişti. Kendisini çevreleyen adamlara bakınca konvoyun uzun süren can çekişmesinin sona ermekte olduğunu anladı. Paçavralarını benzin bidonlarına batırıp otobüslere fırlatıyorlardı. Doktor Yaski can kurtaranın kapısındaki küçük kepengi araladığında saat 3'ü çeyrek geçiyordu. 100 metre arkada arkadaşlarıyla meslektaşlarının doldurduğu otobüs koca alev demetleri içinde yanıyordu. Karısına döndü. Elveda sevgilim, sonumuz geldi dedi. Sonra devrildi ve can kurtaranın zeminine yuvarlandı. Karısı onu kaldırmak için koştu. Hadassah başhekimi ölmüştü. Aralık kepenkten bir kurşun girmiş ve tam karısına döndüğü sıra onu vurmuştu. Birkaç saniye sonra can kurtarandakiler arabanın kapısının şiddetle vurulduğunu işittiler. Çabuk açın diye yalvarıyordu bir ses. Alevler içindeki otobüslerin birinden kaçan bir adamdı bu. Bağırarak yolcuların arasına attı kendini. Canınızı kurtarmaya bakın, hepiniz diri diri yanacaksınız. Yemenli şoför hemen kapıdan kendini dışarı attı. Doktor Yahuda Matot da onu izlemeye karar verdi. Bir rastlantı sonucu oradaydı. Skopus tepesindeki hasardı, nöbeti bir hafta sonraydı. Ama meslektaşlarından biriyle yer değiştirmeyi kabul etmişti. Hendeğe yuvarlanırken kafasından garip bir düşünce geçti. Sonunda dedi kendi kendine, bir sigara tüttürebileceğim. Kollarını çaprazlama kavuşturmuş yatan Yemenli şoförü görünce aklı başına geldi. Kati Antonius'un evine doğru sürülmeye koyuldu. Genç Arap Cemil Bazıyan gözleriyle gidişini izliyordu. Bir sürü tüfek üzerine doğrultuldu. Bir kurşun Matot'un sırtını buldu ama bahçeye kadar sürünmeye devam edebildi. İşte talihli biri diye içini çekti küçük Bazıyan. Kati Antonius'un evinde büyük bir kargaşalık hüküm sürüyor gibiydi. Yerde Yahudi, Arap ve hatta İngiliz yaralılar yatıyordu. Highland Light Infantry subaylarından Yüzbaşı James Crawford bir doktor getirmek için Scopus tepesindeki hastaneye kadar gitmişti. Dönerken 2 adam bahçede yaşlı bir yaralı araba çarpıp sendelediler. Eşeğine binmiş ağır ağır Kudüs'e giderken kendini savaşın ortasında bulmuştu. Yaralı meslektaşlarının yardım istemelerine rağmen Yahudi doktor önce onun üzerine eğildi. İngiliz başkomutanlığı olay yerindeki askeri birliklerle duruma şiddetle müdahale emri verdiğinde saat 15.30'du. Arap terzinin mayını patlayalı 6 saat oluyordu. Churchill ve adamları oyalama hareketi yaparken yüzbaşı Naylor Leyland zırhlı arabalarını araç kalıntılarına doğru sürdü. İyice yaklaştığında radyo ile hareketlerini gizlemek için bir sis bombası atılmasını istedi. Büyük bir öfkeyle gördü ki ne tür bir dumanın gerekli olduğu konusunda sonu gelmez gevezelikler yapılıyor. Sonunda sis bombalarını kendi attı. Ardından araçlarını ilerletti ve adamlarını sağ kalanlarını kurtarmaya koşturdu. Bunlar topu topu 6 kişiydiler. Zvi Sinai de aralarındaydı. Başından yaralanmıştı. Birkaç dakika sonra yarı ayık sayıklayarak bir sedye üzerinde Adasa Hastanesi'ne vardı. Bir doktor öncelikle bakım isteyeni seçmek için yaralı dizisini inceledi. Hayır, bu herif Arap olmaz dedi Sinai'nin önünden geçerek. İtiraz edemeyecek kadar güçsüz olan Sinai, kurtuluşunu kendisini tanıyan ve doktoru çağıran bir hasta bakıcıya borçluydu. Tanrım diye bağırdı kadın, bu Arap değil, Zvi Sinai. Hava karardığında her şey olup bitmişti. Yolun üzerinde bir ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. Birkaç parça duman, pis bir yanık et kokusu, yığınla kömürleşmiş kalıntı olaya tanıklık eden şeylerdi. Ardından soluk soluğa koştuğu otobüs Doktor Moshe Ben David'in tabutu olmuştu. Çoğunluğu adam öldürmek için değil de iyileştirmek için Filistin'e gelen kadın ve erkek 75 arkadaşı kendisiyle birlikte ölmüştü. Alevler gövdeleri öylesine yakmıştı ki kurbanlardan 24'ünün kimliğini anlamak asla mümkün olamadı. Ertesi sabah konvoya hareket işaretini veren Hagana subayı Moshe Hillman yolu katlayan korkunç artıkları toplamaya geldi. Bir sürü kafatası, bilezikli bir küçük kız kolu, şapkalar, saatler, gözlükler, papuçlar buldu. İşini bitirdiğinde kömürleşmiş kalıntıları bir İngiliz istihkam takımına teslim etti. Highland Light Infantry'nin günlüğünde kısaca şöyle yazıldı. Taşıtlardan arta kalanlar yolu açmak için dinamitlendi, yol onarılıp ulaşıma açıldı. 25. Savaş Yolu. Nisan ayı ortasında sıcak Hamsin rüzgarı Kahire'nin büyük caddesi Kasr el Nil'de kol geziyordu. Aralıkta olduğu gibi kalabalık Arap Birliği yöneticilerinin yeni bir toplantı yaptıkları Dışişleri Bakanlığı binasının aydınlık pencereleri altına toplanmıştı. Görüşmelerin başlıca konusu olan Filistin sorunu bir kere daha bir dönüm noktasına ulaşmıştı. Başlangıçta gerilla hareketleriyle sağlanan başarıları bir dizi başarısızlık izlemişti. Haganah Kudüs yolunu geçici olarak açmayı ve en değerli Arap generali Abdülkadir'i öldürmeyi başarmıştı. Fevzi El Kavukçu'nun yabancı gönüllülerden oluşan ordusu hayal kırıklığından başka şey getirmemişti. Deir Yasin kıyımı da Arapların büyük yığınlar halinde Filistin'den göç etmelerine yol açmıştı. Silahlanma yolundaki çabalarının başlıca ürünü olan 10 bin tüfek ve 8 milyon mermi yüklendiği gemiyle birlikte sulara gömülmüştü. Gerillanın en ateşli savunucuları bile şimdi ancak Arap devletlerinin düzenli ordularının ortak müdahalesiyle durumun değişeceğini kabul ediyorlardı. Yahudilerin bütün stratejisi de özellikle İngiliz mandası sona erdiğinde kuracakları devlete karşı Arap yöneticilerinin saldırıya girişmelerine dayanıyordu. Bu hesap David Ben Gurion'un bütün planlarına yön vermişti. Golda Meir'in Amerika'da para toplamasına ve Ehud Avriye'nin Avrupa'da bulunan bütün silah depolarının dolaşmasına yol açmıştı. Oysa 12 Nisan 1948 günü toplanan Arap yöneticileri tıpkı Aralık ayında olduğu gibi kendilerini kaçınılmaz biçimde savaş yoluna itecek bir karar almaya hazırlıklı değillerdi. Çünkü savaş yolunu seçme zorunluluğu yoktu onlar için. Birkaç ay önce ummaya bile cesaret edemeyecekleri, davalarını olumlu yönde çözümleyecek yolu batılılardan koparma fırsatı birden önlerine çıkıvermişti. Giriştikleri gerilla harekatı Yahudileri yenilgiye uğratamadıysa bile 1939 yılında Yahudi göçüne son veren İngiliz Beyaz Kitabı'nın yayınlanmasından bu yana Araplara Filistin'de en büyük diplomatik başarıyı kazandırmıştı. Birleşik Amerika paylaştırma kararı yerine Birleşmiş Milletler'in Filistin'de yönetime el koymasını teklif ediyordu. Güvenlik Konseyi iki tarafı da ateşkese çağırıyordu. Hiç kuşkusuz bu çağrı çarpışmalar sona erdiğinde sorunun yeniden tümüyle inceleneceğini ortaya koyuyordu. Arap yöneticileri bu fırsata dört elle sarılabilir ve diplomatik önceliği sağlayabilir ya da savaşa girip devletlerinin ordularını Hacı Emin'in gerillalarının başaramadığı şeyi başarmaya mahkum edebilirlerdi. Önlerine çıkan bu fırsata sarılmak istemediler. Artık birliklerinin tam üyesi olan Hacı Emin dışında hepsi de ılımlı adamlardı oysa. Hiçbiri kısa süre sonra Arap dünyasına baş gösterecek ayaklanmaların ortaya çıkaracağı aşırı eğilimli şefler kuşağından değildi. Serüvenden çok tutuculuğa yakın sakin burjuvalardı. Zeki ve yetenekli olan bu insanlar genellikle kendilerini yönettikleri halk yığınlarından çok eski sömürgeci efendilerine yakın hissediyorlardı. Descartes ve Voltaire Lübnanlı Riyad Sûh en sevdiği yazarlardı. Iraklı Nuri Said Buckingham Sarayı salonlarında Bağdat'ın Gülistan Sarayı salonlarından çok daha rahat hareket edebiliyordu. Montpellier Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin eski öğrencilerinden Suriyeli Cemil Mardan da kayısı yetiştirmeye çok meraklıydı. Dürüst ve ağırbaşlı bir centilmen olan Azzam Paşa'nın başarıları arasında bir de tıp diploması ve Mısır parlamentosunun en geç milletvekili olma şerefi bulunuyordu. Oysa bir araya geldiklerinde bu adamlar halklarını felakete sürüklüyorlardı. Düşmanları Yahudileri küçük görmekle diretip Filistin'deki çabalarını hiçe sayarak aşırı bir kendilerine güvenle hareket ediyorlardı. Yahudileri ezmeyi başaramayacakları düşüncesi akıllarına bile gelmemişti diyor Amman'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Alec Kirkbride. Özel hayatlarında laf anlayan hatta ılımlı olan bu adamlar halkın karşısına çıktıklarında kendilerini bir tehdit ve farfara dalgasına kaptırıyorlardı. Kendi siyasal amaçları uğruna halkı her an coşturmaya hazır olan bu kişiler artık uyandırdıkları ihtirasların tutsağı olduklarını biliyorlardı. Hayatın her davranışında sözün hakim olduğu bir toplumun sorumlularıydılar. geri kalmış ve kolayca heyecanlanan halk yığınları üzerindeki etkilerini hiç düşünmeden ateşli söylemler de ortaya çıkıyorlardı. Giriştikleri sözlü aşırılıkların düşmanın davranış üzerindeki sonuçlarını da ölçemiyorlardı. Herhalde hiçbiri ciddi olarak Yahudilerin denize dökülebileceği varsayımını dikkate almıyordu. Ama Nazi kuyumundan kurtulanlar bu tehditleri hafife alabilirler miydi hiç? Bu hayati 1948 ilkbaharı süresince Arap devletleri yöneticilerinin neden böyle şaşırtıcı bir politika izlediklerini hiçbir zaman gerektiği gibi açıklayamadı. Kendi aralarındaki düşmanlıklarda Yahudilere karşı kurdukları birlikten çok daha amansızdılar. İnatla hayallerinin ve kişisel çıkarlarının okyanusunda ilerlemeye devam ettiler. İkinci Kahire toplantısı da bunun bir örneğiydi. Azzam Paşa Filistin'de ortak bir müdahaleye girişilmesi yolundaki ısrarlı kışkırtmalarını tekrarlıyordu. Ama içinden geçirdiği çok daha farklıydı. Aslında savaş istemiyorduk diye itiraf edecekti sonraları. Ama kendi kendimizi öyle bir duruma sokuyorduk ki başka hiçbir çıkış yolu kalmıyordu. Öteki Arap ülkeleri temsilcilerine herhangi bir değişik çözüm yolu göstermeye cesaret edemiyorsa da Kahire'deki İngiltere Büyükelçisi Sir Ronald Campbell'a gizlice gidip Londra'nın manda yönetimini bir yıl daha uzatması için ricada bulunmuştu. Ülkesi Filistin'in Yahudi varlığından kurtarmak için dört yandan koşup gelen gönüllüleri karşılarken Suriyeli Cemil Mardan midesindeki ülseri bir Yahudi doktora tedavi ettirmesi için karısını Kudüs'e yolluyordu. Ordusunun Yahudilerle hesaplaşmaya hazır olduğunu söyleyen Ürdün Kralı Abdullah, Filistin'in Araplara bırakılan bölümünü topraklarına katmak için Yahudilerle el altından işbirliği yapıyordu. Mısır Başbakanı Nukraşi Paşa için öncelikle yapılacak şey, İngilizleri Süveyş kanalı bölgesinden atmaktı. Iraklı Nuri Said yıldırımlarını kurulacak Yahudi devleti üzerine yağdırırken, yurttaşlarının Filistin'e gidişini sayısız engellerle önlüyordu. Karar anında ordusu savaş alanında yokluğuyla kendini gösterecekti. Bir de paylaştırma kararına silahla direnmeyi ve büyük Arap güçlerinin Filistin'e girmesini Lübnan'da Riyad Sur kadar savunan çıkmamıştı. 7 ay sonra Paris'te Yahudi Ajansı'nın en parlak temsilcisi Tuviye Arazi ile yaptığı alışılagelmiş görüşmelerinden birinde Arapların çıkmazını acı bir şekilde dile getirecekti. Tuviya diye yalvaracaktı Yahudi Ajansı'nın temsilcisine. Amerikalıları sizinle barış yapmamız için bizi zorlamaları gerektiğine ikna etmelisiniz. Bizim istediğimiz de bu. Siyasal yönden bu ancak zor durumda bırakılırsak mümkün olabilir. Azzam Paşa 10 Nisan gecesi Kahire'deki Birleşik Amerika Elçiliği Başkatibi tarafından kendisine bildirilen resmi Amerikan tasarısını açıkladı. Washington 4 gün sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olağanüstü oturumuna başlamadan Arap devletlerinin tepkilerini öğrenmeyi umuyordu. Hacı Emin hemen metnin incelenmesi işinin Suriye, Ürdün ve Filistin temsilcilerinden oluşan özel bir kurula verilmesini istedi. Ayrıca bu kurulun Güvenlik Konseyi'nce yapılan ateşkes teklifine de bir cevap hazırlamakla görevlendirilmesini kopardı. 48 saatlik süre iki raporun hazırlanmasına yetti. Birkaç önemsiz değişiklikle kabul edilen raporlar New York'a gönderildi. Araplar bu zahmete hiç katlanmayabilirlerdi de. Çünkü cevapları gerçeklerden öylesine yoksun şartlar kabul ettirmek istiyordu ki en ateşli taraftarları bile bu şartları ciddiye alamazdı. Haganah'ın dağıtılması, Irgun ve Şiten gruplarının silahlarının alınması, Yahudi göçünün durdurulması ve Filistin'e kaçak olarak giren bütün Yahudilerin sınır dışı edilmesi şartıyla ateşkese razı oluyorlardı. Filistin'in yönetimine gelince bunu da Birleşmiş Milletler'in değil, Arap Birliği'nin yapması şartıyla kabul ediyor ve kısa sürede bütün Filistin'i içine alan bir Arap devletinin kurulmasıyla sonuçlanmasını istiyorlardı. Böylece Loy Henderson'ın tasarısı bundan faydalanacakların özünü boşaltması sonucu yıkılıp gidiyordu. Barışı geri çeviren Araplar savaşa hazırlanmak zorundaydılar. Bu iş de o kadar basit değildi. Savaş hazırlığı için yatırılması gereken 4 milyon İngiliz lirasının ancak %10'u verilmişti. Kral Abdullah'ın Arap lejyonu dışında hiçbir Arap ordusu geçen 4 ay içinde büyük bir gelişim gösterememişti. Yapılan bütün hazırlık 15 sayfalık bir belge ve 3 haritadan ibaretti. Bu da Haganah'ın yetenekleri konusunda Saffet Paşa'yı büyük bir ileri görüşlülükle uyaran genç subay Vasfite'nin Filistin'in işgali için hazırladığı plandı. Bu plan 3 cepheden yapılacak bir saldırıyı öngörüyordu. Şeria nehrinden Akdeniz'e doğru yıldırım gibi bir yarma harekatı sonucu Irak zırhlı birlikleri Suriye, Lübnan ve El Kavukçu kuvvetleriyle birlikte Hayfa'ya saldıracak, bu arada da Mısır ordusu güneyden gelip Yafa limanını ele geçirecekti. Bu iki harekatın amacı Yahudilerin silah ve insan yönünden gerekli takviyeleri almaları için kendilerine gerekli iki limandan yoksun bırakılmalarıydı. Bu süre içinde Arap lejyonunun en seçkin alayları Irak ordusunun geri kalan birlikleriyle birleşip Yahuda tepelerinden kıyıya doğru harekete geçerek Filistin'i ikiye böleceklerdi. Harekatın 10 gün sürmesi gerekiyordu. Bu plan bütün düzenli Arap ordularının savaşa katılmalarını ve harekatın aksaksız yürütülmesi için birleşik bir komutanlık kurulmasını zorunlu kılıyordu. Bu stratejinin Ben Gurion'a kabuslar gördürecek kadar başarılı yanları vardı. Öngördüğü güçler savaşa gerçekten katılırsa başarıya ulaşma olanakları çok büyüktü. Ama bu planın en ateşli taraftarları Riyad Sulh ve Cemil Mardan, başarısının amansız bir nefretin birbirine düşman ettiği iki kralın anlaşmasına bağlı olduğunu biliyorlardı. Yalnız bu iki kral gerçek birer orduya sahiptiler. Biri Ürdün kralı Abdullah'tı, öteki de Arap dünyasının tek gerçek önemli askeri gücünü Filistin'de tehlikeye atmayı inatla reddeden Mısır kralı Faruk. Faruk aşağı yukarı her akşam Kraliyet Otomobil Kulübü'nde karargah kuruyordu. Bakara ya da şimendifer oynamak için yeşil masaların çevresine oturmayı severdi. Ülkesindeki Araplarla Yahudiler arasında var olan geleneksel uyumlu ilişkilerin ve ulusunun Filistin dramına karşı duyduğu ilgisizliğin tanığı kumar arkadaşlarından çoğunun Yahudi olmasıydı. Faruk 28 yaşına basmıştı. 12 yıl önce babasının ölümüyle tahta çıktığında örnek bir kral olmaya adaydı. Zekiydi, yakışıklıydı, sporcuydu, halkı tarafından çok seviliyordu. Ancak 3 küçültücü olay hayatını bir acıklı güldürüye çevirmişti. Bunların ilki fizikseldi. Genç bir Müslüman hükümdar için çok acı olan yetersiz bir cinsel organa sahipti. İkinci olay siyasaldı ve Romme, Süveyş kanalı saldırısına hazırlandığı sıra 1942 yılında başına gelmişti. İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi tabancasını çektiği gibi fazla Alman dostu sayılan başbakanın İngilizlere daha yakın biriyle değiştirilmesini emretmişti. Bu zorbalıktan beri İngilizlere karşı derin ve çoğu kere kör bir nefret besliyordu. Üçüncüsü de 1944 yılında geçirdiği otomobil kazası sonucu vücudundaki bezlerin düzensiz çalışması ve genç kralı şişko bir adam haline getirmesiydi. Bu felaketlere rağmen Faruk yine de firavunların varisi olarak kalmıştı. Hayatın küçültücü olaylarının öcünü Mısır'ı geçmişteki büyüklüğüne ulaştırmak, Nil'den Fırat'a kadar uzanacak bir halifeliğin başına geçirip tarihteki zaferlerine uygun bir rol oynatmakla almayı düşünüyordu. Arap Birliği'nin öteki üyelerini küçük görüyordu. Özellikle de amansız düşmanı İngiltere'nin Orta Doğu politikasındaki maşası olarak gördüğü Ammanlı Bedevi satranç oyuncusuna diş biliyordu. 1948 ilkbaharında bütün bu soylu amaçlar Mısır kralının uğraşları arasında önemli bir yer tutmuyor gibiydi. Her akşam kumardan sonra yıllar yılı gece hayatı sürme sonucu ayakta uyumayı öğrendiği için Leylek diye adlandırılan sadık kılavuzuyla Kahire'nin en sevdiği yerleri olan gece kulüplerini dolaşmaya çıkardı.